Ayrım 15, sayfa 173. Uzun deri paltolu FSB ajanlarından biri, Şef Andrei Soldatov'u bulmak için trene atlamış, diğeri de istasyon hareket memurunu bularak kimliğini gösterip, işlerini bitirinceye kadar trenin hareket etmeyeceğini sert bir dille bildirmişti. Bu adeta bir emirdi ve memur kesinlikle bir FSB görevlisinin verdiği emre itiraz edemezdi. Diğeri ise vagonlara girip çıkarak Soldatov'u arıyordu. Soldatov onu daha önce buldu ve koridorda bir köşeye çekerek ''Beni mi arıyorsunuz?'' dedi. Gelen memur hemen esas duruşa geçerek ''Lütfen kimliğinizi görebilir miyim efendim?'' diye mırıldandı. Soldatov cebinden üzerinde Federalna'ya ''Slujba Bezopasnoti'' yazılı rozetini çıkarıp gösterdi. Bu yeşil bir kılıç ve önünde kalkan amblemli ünlü FSB rozetiydi. Üzerine ünlü çift başlı Rus kartalının motifleri işlenmişti. Kimliğe hızla bir göz atan memur selam vererek cebinden çıkardığı bir zarfı Soldatov'a uzattı. ''Efendim, az evvel Moskova'dan bu emri aldık. Acilen treni durdurarak size iletmem istendi.'' Soldatov hemen zarfı açarak okudu. Gözlerinde zafer parıltıları oluşmuştu. Yakın bir gelecekte Moskova'ya büyük işler başarmış biri gibi döneceğine inanıyordu artık. İki FSB ulağı Katar'dan inince Andrei Soldanov trenin içindeki diğer adamlarını yanına çağırdı ve Moskova'dan aldığı son yazılı emri özetledi. ''Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an birinci müdürümüz Feodor Petrovski'den yeni bir emir almış bulunuyorum. Trende izlediğimiz kişiler Podyupe'de vatan haini Mikhail Kuznetsov'la buluşacaklarmış. Bildiğiniz gibi bu adam şubemiz muavinlerinden biriydi ve Sayın Başkanımız Putin'e suikast girişimiyle suçlanıyor. Emrin özü şudur. Buluşma gerçekleşir gerçekleşmez bu kişiler tarafımızdan yok edilecekler. Anlaşıldı mı?'' Andrei Soldanov'u dinleyen memurlar bir an bakıştılar. Önce hiçbirinden ses çıkmadı. Sonra içlerinden biri cesaretini toplayarak mırıldandı. ''Tutuklayacak mıyız yoksa vuracak mıyız efendim?'' Soldanov'un kaşları çatıldı birden. ''Yeterince açık konuşmadım mı Viktor? Ama söz konusu kişilerin önce yargılanmaları gerekmez mi efendim? Bu açıkça yargısız infaz olur. Elimde yazılı bir emir var. Sorumluluk birinci müdürümüze aittir.'' Viktor kekeledi. ''Fakat bu bizi sorumluluktan kurtarmaz. Emre itirazın varsa hemen açıkla Viktor. Ben de durumu Sayın Petrovski'ye ileteyim.'' Bunun ne anlama geldiğini sezinleyen Viktor sustu. İşinden olabileceği gibi suçluları yardakçılıktan bile tutuklanabilirdi. Homurdandı, sıkıntılı bir sesle. ''İtirazım yok efendim.'' dedi. Tamara trenin sarsıntısından, Krasni istasyonundan hareket ettiklerini anlamıştı. Fakat Boris hala dönmemişti. Kapı birkaç defa zorlanmış, sıkışan birkaç yolcu kapıya vurarak söylenip homurdanmıştı. Ama gelenler Boris değildi ve kapı üç kere tıkırdamamıştı. Genç kadın yavaş yavaş efhamlanmaya başladı. Boris'in şimdiye kadar dönmüş olması gerekirdi. Neredeyse 5 dakikadan beri bu berbat tuvaletin içindeydi. Yoksa onu tutuklamışlar mıydı? Ama öyle olsa FSB elemanları fellik fellik kendisini arıyor olurlar. Hatta gerekirse treni durdurup kondüktörün bütün kilitli yerleri ve elbette tuvaletleri açtırırlardı. Yine de içine amansız bir korku sinmişti. Kocası uğruna dehşetengiz bir serüvene atılmıştı ve bu maceradaki tek desteği ajan Tretiakov'du. ''Aman Tanrım'' diye titredi. ''O olmazsa bu trenin içinde tek başına ne yapabilirdi?'' Korkusu dalga dalga tüm bedenini sararken kapının birbiri ardına 3 defa vurulduğunu duydu. Heyecanla kilidi çevirip kapıyı açtı. Boris elinde paltolarla duruyordu karşısında. Nefes nefese söylendi. ''Nerede kaldın? Korkudan kalbim duracaktı. Sonra anlatırım. Hadi şimdi gidiyoruz.'' ''Nereye? İstasyondan yeni kalktık. Herhalde istasyonda ineceğimizi düşünmüyordun değil mi?'' Tamara şaşkın şaşkın sordu. ''Ne yapacağız peki?'' ''Trenden atlayacağız.'' Genç kadının gözleri irileşti. ''Alay mı ediyorsun? Ben trenden nasıl atlarım? İmkansız bu.'' ''Atlarsın Tamara. Boris, eğer bu bir şaka ise zamanlaman çok kötü. Şaka kaldıracak halde değilim.'' ''Şaka yapmıyorum Tamara. Trenden atlayacağız. Başka şansımız yok.'' ''Ama Boris, ben bunu yapamam. Bir yerlerim kırılır. Hatta belki ölürüm.'' ''Hiçbir şey olmayacak. Şimdi sus ve beni takip et. Yalnız biraz acele et. Çok az vaktimiz kaldı. Tren az sonra düşündüğüm yerden geçecek.'' Tamara Boris'in peşinden gidiyordu ama bir yandan da başını iki yana sallayarak homurdanıyordu. ''Çıldırmışsın sen. Ben böyle işlere alışık bir insan değilim. Hareket halindeki bir trenden nasıl atlarım?'' Tretyakov onu kapalı kapılardan birinin yanına kadar sürüklemişti. Tam kapının yanına gelince genç kadına moral vericisine konuştu. ''Dikkat et, treni hızına dikkat et. Çok yavaş seyrediyoruz değil mi? Önce dışarıya bir göz at. Fark ettin mi?'' Tamara kapının camından karlı boşalına bir göz attı. Gerçekten de posta treni çok zorlu bir rampayı oflaya puflaya tırmanıyordu ve lokomotifin hızı o an çok düşmüştü. Genç kadın yine de korkuyla baktı dışarıya. ''Ya başaramazsam?'' diye inledi. ''İnan bana becerirsin, ufak çocuk bile bu hızla giden bir trenden atlar. Önce ben atlayacağım. Yalnız şunu söyleyeceğim, sakın unutma. Ayakların yere değer değmez kendini yüzü koyun karların üzerine at ve son vagon yanından geçinceye kadar da sakın ayağa kalkma. Neden? Trenden atladığımızı kimsenin görmesini istemiyorum. Bizim düştüğümüzü sanıp imdat kolunu çekerek treni durdurmaya kalkabilirler. Yaklaşık 200 metre sonra tren bir tünele girecek ve çıkınca da rampa biteceği için yeniden hızlanacaktır. Kimseye görünmeden kaçabilmek için bu son şansımız. Tamara'nın heyecandan kalbi duracak gibiydi. Başka şansı olmadığında kabullenmenin çaresizliği içinde tamam diye fısıldadı. Boris kapıyı açarak içeriye doğru çekti. Vagona buz gibi bir rüzgar dolmuştu. Ajan hiç durakmaksızın ayağını basamaklardan birine attı ve önce elindeki ufak valizlerle paltoları karların üzerine attı, sonra da usulca kendini boşluğa bıraktı. Tamara dehşete kapılmış bir gibi arkadan onu izliyordu. Bir an yüreği ürperdi. Az önce kendisine moral veren Boris artık trende değildi. Galiba onu en fazla korkutan da bu olmuştu. Artık trenden atlamaktan ziyade bu lanet trende yalnız kalmaktan korkuyordu. Daha fazla düşünmeden o da ayağını basamağa attı ve tıpkı Boris gibi kendini bıraktı. Ayağı karlı zemine değer değmez ajanın söylediklerini hatırlayarak yüzü koyun karların üzerine uzandı. Sol bacağında hafif bir acı hissediyordu ama aldırmadı ve karların içine gömülüp hiç kımıldamadan öylece yattı. Raylara o kadar yakındı ki koca çelik ejder yanından geçerken dinginlere kulaklarını sağır edercesine gürültü çıkarıyordu. Sonra yavaş yavaş gürültü azaldı ve sağ yanında esen rüzgarın anaforunu hissetti. Hafifçe gömüldüğü karın içinden başını kaldırdığında posta treninin son vagonunda ağır ağır uzaklaştığını ve canavar ağzı gibi görünen bir tünele girmek üzere olduğunu gördü. Andrei Soldatov trendeki adamlarıyla konuştuktan sonra yarım bıraktı. Kahvaltısını tamamlamak üzere yemekli vagona geldi. Şimdi keyfi biraz daha yerine gelmişti. En azından bu anlamsız takip nihayet bir amaca ulaşmış oluyordu. Aldığı önemli emri uygulamak birinci müdür nezdinde itibarında pekiştirecekti. Ama masaya oturunca ajan Tretyakov'la Mikhail Kuznetsov'un karısının masadan kalkıp gitmiş olduklarını gördü. Doğrusu bunu biraz hayıflandı. Zira artık ne yapacağını bilen biri olarak aldığı emrin keyfini çıkarmak istiyordu. İlk konuştuğu andan beri hoşlanmadığı Boris Tretyakov'u artık yavaş yavaş iğneleyebilir, kendisini hafife almasını, acısını çıkarabilirdi. Yine de önce sakin davranmaya çalıştı. Fakat gözü yarım kalmış kahvaltı tabaklarında takılınca kaşları çatıldı. Acaba iki zanlı neden kahvaltılarını bitirmeden masayı terk etmişlerdi? Fincanlarındaki çay bile yarım kalmıştı. Soldatov'un kaşları çatıldı. İstasyona gelen iki FSB habercisini mutlaka Tretyakov'da görmüş ve durumdan şüphelenmiş olmalıydı. Garsonu işaret ederek masaya çağırdı ve sordu. ''Masamda oturan çift ne zaman kalkıp gittiler?'' Garson omuz silkti. ''Görmedim efendim.'' ''Hesaplarını ödediler mi?'' Garson yine ilgisizce cevap verdi. ''Bu masaya ben bakmıyorum efendim.'' ''O zaman çabuk git, kim bakıyorsa öğren.'' Soldatov'un sesi o kadar sert çıkmıştı ki garson hemen soruşturmak için uzaklaştı. FSB görevlisinin içinde kurt düşmüştü, yoksa o telaş içinde Krasny istasyonunda inmiş olabilirler miydi? Bu ihtimali düşünmek bile istemiyordu. Aklına gelen ihtimal gerçekleşmiş ise birinci müdürü asla bunun hesabını veremezdi. Hemen cep telefonunu çıkarıp memurlarından Viktor'u aradı. Viktor hemen cevap vermişti. Hedefi şu an kim izliyor? Yevgeni efendim. Onları vagonunda koridorda nöbette. Hemen Yevgeni'nin yanına git ve onların kompartmanında olup olmadığını öğren. Anlaşıldı efendim. Soldatov telefonu kapatırken az evvelki garson yanına başka bir arkadaşını alarak masaya yaklaşmıştı. Garsonun elinde bir yığın fiş vardı. Masaya bakan, üzgünüm efendim ama ödeme yapmamışlar diye fısıldadı. Sizin misafirleriniz miydi? Soldatov sarardı ama bozuntuya vermeden tamam dedi. Benim hesabıma yazarsınız. İçinden de lanet olsun diye homurdanıyordu. İçini bir kurt kemirmeye başlamıştı. Ajan Tretiakov'u hafife almakla hata etmiş, kuş kullanılan adamın trenden inebileceğini hiç hesaba katmamıştı. Gelen ajanlar onu korkutmuş olmalıydı. Ne de olsa Boris Tretiakov da teşkilat içinde sivrilmiş, deneyimli bir ajandı. Tehlikeyi sezmiş ve gafletinden istifade ederek kadını yanına alıp istasyonda apar topar trenden inmiş olmalıydı. Bir süre masasında taş gibi hareketsiz kaldı. Aynı anda Viktor pürtelaş yemekli vagona giriyordu. Doğruca masaya yaklaşıp oturdu ve kısık bir sesle neticeyi bildirdi. Kompartmanda yoklar efendim. Treni terk etmişler. Nereden biliyorsun? Kompartmandaki yaşlı bir kadın tren istasyonunda dururken ajanın gelip palto ve valizlerini aldığını söyledi. Kadın merak edip sormuş, burada mı ineceksiniz diye, ama adam hayır, başka bir kompartmana geçeceğiz demiş ona. Şimdi birer birer vagonları arıyoruz ama şu ana kadar izlerine rastlayamadık. Bir an öfkeden çılgına dönen Soldatov, Allah kahretsin diye homurdandı. Onları kaçırdık. Doğrudan bağlı olduğu Yuri Homolka'ya şimdi durumu nasıl rapor edecekti? Yatışması biraz zaman aldı. Zihnini toplamaya gayret etti. Gece raporlarını Moskova'ya belli aralıklarla takip edilen kişiler uykuda diye göndermişti. İlk sabah raporu da hadisesi olarak gönderilmiş, Krasny istasyonunda yazılı emir alınmıştı. O ana kadar sorun yoktu. Moskova şimdilik her şeyin yolunda gittiğini düşünecekti. Olayların seyir değiştirmesi 15-20 dakika önce başlamıştı. Paniğe kapılmama gerek yok diye düşündü. Nasıl olsa ajan Tretiakov ve Tamara Podupya'ya varmak zorundaydılar. Düğün Podupya'da çözülecekti ve şimdilik zaman anlamında onlardan ilerideydi. Podupya'ya onlardan önce varacaktı. Daha avantajlı sayılırdı. Yeniden sırıtmaya başladı. Onları şimdilik elinden kaçırmıştı ama yakın bir gelecekte yine karşılaşacaklardı. Tren tünele girer girmez Boris yerinden fırlamış, heyecanla karları gömülük alan Tamara'ya doğru koşmaya başlamıştı. Onu yapacağı işin çok basit olduğunu ikna etmeye çalışmıştı ama ömrü felsefe kitapları içinde geçen ve bu tür aksiyonlara hiç alışık olmayan bir akademi mensubunun hareket halindeki bir trenden atlamasının nedenli zor olduğunu biliyordu. Bir yandan üstünde başında biriken karları siliyor, bir yandan da Tamara iyi misin diye sesleniyordu. Genç kadının yattığı yerden doğrulduğunu gördü. İyi sayılırım diye söylendi Tamara. Sol ayağımın bileği acıyor biraz. Umarım kırık filan yoktur diye düşündü Boris. Atladıkları sırada tren pek hızlı gidiyor olmasa da bu tür hareketlere alışık olmayan biri için Tamara oldukça başarılı sayılırdı. Hemen genç kadının yanına yaklaşıp ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Dur bileğine bir bakayım dedi. Yere çömelip genç kadının sol ayağındaki çizmeyi çıkardı. Tek bacağının üzerinde kalan Tamara düşmemek için ajanın omuzlarını tutunmuştu. Boris bu işlerden anlayan biri gibi ayağını topuğundan tutup sağa sola yukarı aşağı hareket ettirdi. Acıyor mu? Biraz ama fazla değil. Kırık olmadığı kesin. Muhtemelen burkulmuş olmalı. Üşüyorum. Çok doğal. Hem canın yandı hem de sırtında palton yok. Hemen paltonu giy. Boris önce çizmesini giydirdi genç kadının. Sonra bir koşu geri gidip paltolarını ve valizleri getirdi. Paltosunu giymesine yardım etti. Hala titremekte olan Tamara ürkek bakışlarla etrafına baktı. Yokuş yukarı kıvrılarak giden tren yolunun her iki yanı çam ve sedir ağaçlarıyla kaplıydı. Uzaklaşan posta treninin sesi kaybolunca etrafı derin bir sessizlik kapladı. Genç kadın neden sonra endişesini açığa vurdu. ''Şimdi ne yapacağız Boris?'' ''Biraz yürümek zorundayız Tamara.'' ''Ne kadar?'' ''Meraklanma, fazla uzun değil, birkaç kilometre kadar.'' ''Şimdi ormanın içine dalıp seni kestirme bir yoldan ana şoseye, karayoluna çıkaracağım. Nasıl olsa oradan geçen bir araç buluruz.'' Bu orman tehlikeli midir? Ne tehlikesi? Tamara yine çekine çekine karla kaplı yola baktı. Kurt filan çıkar mı karşımıza? Korkma, yanımda tabancam var. Ayrıca kurt filan çıkacağını da hiç sanmam. Genç kadın birkaç adım attı. Bileği zonklamaya başlamıştı. Aksadığını gören Boris hemen yanına yaklaşıp koluma gir ve bana yaslan diye fısıldandı. Bu arada ajan belinden kemerini çıkarıp iki valizini tutamaklarından geçirmiş ve ikisini birden omzuna asarak pratik bir taşıma yolu bulmuştu. Karlara batı çıka yürümeye başladılar. Tamara yürümekte gerçekten zorlanıyor, yüzünden acı çektiği belli oluyordu. Ama elinden geldiği kadar acısını belli etmemeye çalışıyordu. Anlaşılan yöreyi iyi biliyorsun. Boris ona moral vermek ister gibi gülümsedi. Burası Podupya'ya yakın sayılır. Çocukluğumuzda yaz aylarında buralarda piknik yapmaya gelirdik arkadaşlarla. Az ileride güzel pınarlar vardır. Birazdan görürsün. Adım atarken zorlanmasına rağmen Tamara, Mikhail de aranızda olur muydu diye mırıldandı. Tabii her zaman, zaten başı hep o çekerdi. Tamara gülümseyerek ona baktı. O günleri özlüyor musun? Bazen, dedi Jean. Yine de fazla değil, ikimizin de çocukluğu buruk anılarla dolu. Aslına bakarsan fazla özenecek bir yanı da yok. Yoksulluk, itirip kakılmalar ve mahrumiyet yıllarıydı onlar. Anlıyorum, diye fısıldadı genç kadın. Tamara'nın bileği şişmeye başlamıştı. Bir türlü hızlı yol alamıyorlardı. Bu nedenle de sık sık durup dinlenmek zorunda kalıyorlardı. Bir ara Boris durup tereddütle etrafına bakındı. Ondaki kararsızlığı gören Tamara hemen sordu. Ne oldu, yolu mu şaşırdın? Tam tersi. Şoseye inen yolu çok iyi anımsıyorum ama burada ufak bir yol ayrımı vardır. Bir tercih yapmak zorundayız. Sonra eliyle ağaçlar arasında uzanıp giden patikayı işaret ederek mırıldandı. Normal yol bu ama biraz daha uzundur. Şu taraftan gidersek daha kısa ama sarp bir yol daha var. Hangisini tercih edeceğime karar veremedim. Tamara biraz şaşkın yol arkadaşına baktı. Karar senin. Ben ne desem boş. Çünkü bilmiyorum. Yürümekte zorlandığını görüyorum Tamara. Aldırma, bütün bu dertleri başına biz açtık. Ben katlanırım. Biraz daha düşünen Boris karar vermiş gibi homurdandı. Kısa yolu tercih edeceğim ama itiraz istemiyorum. Ne itirazı? Bileğindeki acıyla o yolu tırmanamazsın. Peki ne yapacağız? Seni kucağımda taşıyacağım. Yo, olmaz, diye itiraz etti Tamara. O kadarı da fazla artık. Başka çaremiz yok. Genç kadın direnmek istedi ama Boris onu ani bir harekette kucakladığı gibi kolların arasına alıp ayaklarını yerden kesti. Tamara'nın itiraz şansı kalmamıştı. Tretyakov kesin bir sesle ''Hadi bana yardımcı ol ve kollarını boynuma sar'' diye homurdandı. Başka şansı kalmayan genç kadın biraz isteksizce Boris'e sarıldı. Çantaları boynundan çaprazlama sırtına aktaran genç adam Tamara'yı kollarının arasında rahatlıkla taşıyordu. Ancak bu durum ikisini de rahatsız etmişti. Soğuk havada ağızlarından çıkan sıcak nefesler birbirlerinin yüzünü yalıyordu. Tamara bu halin devam etmesinin hiç de hoş olmadığını yüreğin derinliklerinde hissediyordu. Boris'in aklından geçenleri anlamasına imkan yoktu ama elinden geldiği kadar onunla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Kendinden utanmaya başlamıştı. Böyle bir zaafa düştüğüne inanamıyordu. ''Tanrım, neler düşünüyorum ben?'' diye geçirdi içinden. O anki tek isteği yüzünü yalayan sıcak soluğun çıktığı dudakları iştiyakla öpmekti. Başka şartlar altında olsa bunu rahatlıkla seve seve yapabilirdi. Ama kocasını bulma ümidiyle kalkıştığı bu yolculukta kafasına Mikhail'in arkadaşıyla öpüşmenin takılması ona utanç veriyordu. ''Yoruldunsa indir beni'' diye fısıldadı. Aslında titreyen yüreğinden çıkan bir utanç ifadesiydi bu. Ve içindeki kargaşaya unutulmaya yüz tutmuşken dirilmekte olan cinsel heyecana hiç uymuyordu. ''Hayır, hiç yorulmadım Tamara.'' Bu vaziyetteyken ilk defa göz göze geldiler ve ne olduysa o anda oldu. Aynı ihtiras ateşiyle yanıp tutuşan Boris kendini daha fazla hakim olamadı, genç kadının dudaklarından öpmeye başladı. Tamara'nın nasıl bir tepki vereceğini kestiremiyordu ama o da aynı heyecan ve arzuyla öpücüklerine karşılık veriyordu. Boris durmuş, Tamara'dan aldığı cesaretle onu öpmeye devam ederken, ona daha fazla sarılabilmek için genç kadını yavaşça ayaklarının üzerine indirmiş, serbest kalan koluyla belini sarılırken diğer koluyla onu kavrayıp göğsüne bastırmıştı. Tamara ürkmeye başlamıştı. İçine düştükleri çılgınlık nöbetinin önüne geçmek imkansızdı. Az sonra karların içinde yuvarlanıp kaçınılmaz sonuca varacaklarını anlamıştı. Son gücünü harcayarak genç adamın boynuna sardığı kollarını çözdü, onu hafifçe göğsünden itti. ''Dur, lütfen Boris, daha da ileri gitmeyelim. Lütfen, kendimden utanıyorum. Bunu yapmamalıydık. Ben sebebiyet verdim.'' Tretyakov her şeye rağmen anlayışlı davranmış, hemen kendini çekmişti. ''Hayır Tamara'' diye seslendi, inledi. ''Senin hiçbir hatan yok. Asıl suç bende. Zira seni ilk gördüğüm günden beri inanamadığım duyguların içine bu kadar zaman kendimi nasıl frenlediğime de şaşıyorum.'' Tamara da nefes nefeseydi. ''Asıl hata bende. Buna izin vermemeliydim. Çünkü bir kadın olarak neler hissettiğini çok iyi anlıyordum. Kaçınılmaz sonuçtu bu. Lütfen beni bağışla ama daha fazla ileriye gitmeyelim. Yapamam.'' Nefesini ayarlayan Boris iner gibi fısıldadı. ''Haklısın ama doğa kanunlarına karşı çıkamazdık. Ben de üzgünüm.'' ''Tamam Boris, her neyse, hadi yolumuza devam edelim.'' Genç adam taşımak için Tamara'yı tekrar kucağına almak istedi ama bu sefer onu durduran Tamara ''Hayır'' diye söylendi. ''Yürümek istiyorum.'' Ajan bu kez itiraz etmemişti.